Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne aleyna lel-huda ve inne lana lel-ahirete vel-ula fe enzertukum naran telavva. La yasla illa al-ashqa al-ladhi kazzaba wa tawalla. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten son da ilk de, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 20 Ferverdin 1403, Hicri Kamer'i 28 Ramazan 1445 ve Miladi Takvim'de 8 Nisan 2024 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri, cennet göçmeni ve kalıcı tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Ramazan ayı münasebetiyle gençlerle bir araya geldi. Emir Abdullahyan, İsrail'in sahte rejimi bölgede savaş çırkanlığı ve savaşı genişletme politikası izlediğini belirtti. İran, Yemen'deki barış görüşmeleri sürecine desteğine vurgu yaptı. Aksa tufanı savaşın başlangıcından bu yana Filistin tıp merkezlerine 600 saldırı yapıldı. Yemen ordusu İngiliz ve İsrail gemisini hedef aldı. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi öğrencilerle gerçekleştirdiği Ramazan buluşmasında gerçeklere bakmak, günümüz öğrencilerinin genç beyinlerinin sorunları çözmeye daha yakın bir yöne yönlendirmelidir açıklamasında bulundu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi mübarek Ramazan ayının 27. gününde İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'ndeki öğrencileri Ramazan görüşmesinde şunları kaydetti. Bugün sizin birkaç yıl önce yaptığınız gibi aynı toplantıya katılan ve konuşan hükümet organında çalışan insanlar var. Bilgi Üniversitesi'nin temel direği olarak nitelendiren İslam İnkılabı rehberi, üniversitenin üç temel görevinin alimlerin yetiştirilmesi, bilgi üretimi ve alimlerin yetiştirmesine ve bilgi üretimine yön verilmesi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti. Dünya üniversiteleri üçüncü görev olan ilim adamlarının yetiştirilmesine ve bilim üretimine yön verme konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle ürünleri istikbar ve siyonist güçlerin aleti haline geliyor. Öğrencilerin zihinlerinde ve pozisyonlarında ülkedeki ilerleme eksikliğini eleştiren İslam İnkılabı rehberi onlara hitaben şunları vurguladı. Eleştirel bir bakış açısıyla ülkenin farklı yerlerindeki pek çok gelişmeyle gururla bakıp bu gelişmelerden gurur duyunuz. Bu görüşmede çok sayıda öğrenci ve farklı öğrenci örgütlerinin temsilcileri İslam İnkılabı rehberine güncel meselelerle ilgili görüş ve düşüncelerini sordular. İran Dışişleri Bakanı, sahte İsrail rejiminin bölgede savaş çığırtkanlığı ve savaşı yayma politikası izlediğinin her zaman Amerika'nın desteğini aldığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Pazar günü Van Dışişleri Bakanı Seyyid Badr bin Hamd al-Busaidi ile ortak basın toplantısı düzenleyerek Siyonist rejimin kelimenin tam anlamıyla Gazze bataklığında sıkışıp kaldığını vurgulayarak Gazze'de en küçük hedeflerine bile ulaşamadığı bir ortamda Gazze şeridindeki tecavüzünün 7. ayına girdiğini ifade etti. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne terör ve korkakça saldırı düzenlediğini ifade ederek bu eylem Siyonist savaş çığırtkanlığının ve bölgedeki diğerlerini çatışma ve savaşa sürüklemenin yeni bir sayfasıdır açıklamasında bulundu. Emir Abdullahyan ayrıca şunları kaydetti. İran'daki Amerikan çıkarlarının koruyucusu İsviçre aracılığıyla Beyaz Saray'a açık bir mesaj gönderirdi ve Amerikalılar Siyonist seçimin suçlarını destekleme sorumluluğundan kaçamazlar. Umman Dışişleri Bakanı da şunları kaydetti. Tahran ile Maskat arasında ikili anlaşmaların hayata geçirmesi konusunda ciddi çabalar var ve İran Dışişleri Bakanı'nın da hazır bulunması vesilesiyle Gazze Şeridi'nde Filistin halkının çektiği acılar ve Siyonist rejimin mazlum Filistin halkına yönelik askeri saldırganlığının devamı konusunda istişare ve görüş alışverişinde bulunulacak. İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen'deki barış görüşmeleri sürecine desteğine vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Umman'ın başkenti Maskat'ta Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti üst düzey temsilcisi Muhammed Abdüsselam ile bir araya geldi. İran İslam Cumhuriyeti, Yemen'deki barış görüşmeleri sürecine destek verdiğini belirterek Amerika ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğü ihlali olarak değerlendirdi. Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti'nin soykırımcı Siyonist rejimin terör saldırısına ilişkin İran'da olan sempati ifadesini ve dayanışma beyanını takdir eden Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yapılan saldırı ile ilgili şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nin aldığı hukuki ve uluslararası tedbirlerin yanı sıra uluslararası hukuk çerçevesinde tanınan haklarını kullanarak suçlu saldırganlardan hesap soracağı ve onları cezalandıracağından şüphe yoktur. Muhammed Abdüsselam da İran Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, soykırımcı Siyonist rejimin Şam'da bazı İranlı askeri danışmanların şehit edilmesiyle işlenen son suçla ilgili olarak Ulusal Kurtuluş Hükümeti ve Yemen halkının İslam Cumhuriyeti ile tam dayanışma içinde olduğunu duyurdu. Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti'nin üst düzey temsilcisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin milletine ve direniş eksenine verdiği özel desteğe övgüde bulunarak, Amerika ve Siyonist rejimin ve ittifak eksenlerinin İran'a yönelik baskı ve saldırılarının nedeni, İran'ın Filistin'e ve direniş eksenine verdiği onurlu konum ve destektir ifadesinde bulundu. Muhammed Abdüsselam ayrıca Milli Kurtuluş Hükümeti'nin ve Yemen milletinin mazlum Filistin milletine verdiği desteğin İslami, ahlaki ve insani boyutlarının yanı sıra Arap ve İslam ulusal güvenliğini de desteklediğini değerlendirdi. Filistin İstatistik Merkezi, Siyonist rejimin son 6 ayda Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin Tıp Merkezi'ne 600 saldırı düzenlediğini bildirdi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Filistin Merkezi İstatistik Bürosu Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren 36 hastaneden sadece 10'unun kısmen aktif olduğunu, 4'ünün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, 6'sının da bu şeridin güneyi ve merkezinde olduğunu açıkladı. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'na göre Siyonist rejimin saldırıları ve Gazze Şeridi'nin sürekli kuşatılması, tıbbi ekipman, yiyecek, su ve yakıt sıkıntısına, sağlık personelinin sürekli saldırı ve hedef almalarına maruz kalmasına ve sağlık sisteminin tükenmesine neden oldu. Filistin İstatistik Merkezi Gazze Şeridi'ndeki savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana şehit olan 33 bin kişinin yaklaşık 14.350'sinin çocuk olduğunu, bunun da toplam şehit sayısının %44'ünü oluşturduğunu açıkladı. Gazze Şeridi'nde 43 binden fazla Filistinli çocuk ebeveynlerini kaybetmiştir. Bu istatistiklere göre Gazze'ye karşı savaş nedeniyle kaybedilenlerin %70'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Diğer haber ise Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'ne son gün ve gece çatışmalarında Filistin direniş güçlerinin saldırısında 9 İsrail askerinin daha yaralandığı itiraf edildi. Soykırımcı İsrail rejiminin ordusu radyosu bu rejimin askerleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinden çekildiğini duyurdu. Soykırımcı İsrail rejimi ordu radyosu dün bu rejimin askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinden çekildiğini bildirirken, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Filistinlerin bu şehrin kuzeyine dönüşünü engellemek için Siyonist ordusunun bu bölgede kaldığı belirtildi. İsrail Ordu Radyosu'nun duyurduğuna göre bu rejim ordusunun 98. tümeni operasyonların sona ermesi ardından Han Yunus bölgesinden çekildi. İsrail Ordu Radyosu ayrıca şunu duyurdu. Nahal Tugay'ı ve İsrail ordusunun 162. tümeni Filistinlilerin Gazze şeridinin kuzeyine dönüşünü engellemek amacıyla bu bölgede kalmıştır. İşgalci Siyonist rejimin ordu radyosu ayrıca sahte Siyonist rejim güçlerinin dün gece terk ettiği bölge olan Han Yunus bölgesinden Gazze şeridindeki Siyonist yerleşim birimlerine doğru 5 roket atıldığını bildirdi. Soykırımcı Siyonist rejimin Filistinlere karşı savaşı özellikle Gazze şeridinde devam ederken Siyonist Maarif gazetesinin Nisan 2024 tarihli anketine göre Siyonistlerin çoğu bu savaşın sonuçlarından rahatsız. Siyonist gazete Hares'te haberinde İsrail rejiminin Gazze şeridindeki savaşın üzerinden 6 aydan fazla bir zaman geçtiğini ve Siyonist rejimin durumunun her geçen gün daha da kötüleştiğini yazdı. Yemen ordusu füze ve İHA saldırılarıyla bir İngiliz gemisini, 2 İsrail gemisini ve çok sayıda Amerikan destroyerini hedef aldı. Hastim Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Yemen ordusu pazar günü yaptığı açıklamada işgal altındaki Filistin limanlarına gitmekte olan İngiliz gemisi ve 2 İsrail gemisine ait güçlerin füze ve drone saldırılarıyla hedef alındığını duyurdu. Yemen ordusunun bildirisinde şu ifadelere yer verildi. Hint Okyanusu çevresindeki ilk İsrail gemisi ve bu rejimin ikinci gemisi Umman Denizi'nde çok sayıda balistik ve sihir füzesiyle hedef alınarak hedefleri başarıyla vurdu. Yemen ordusu iki operasyonda Kızıldeniz'deki çok sayıda Amerikan destroyerini birkaç insansız hava aracıyla hedef aldı. Yemen ordusu saldırganlığın sona ermesine ve Gazze şeridine yönelik ablukanın kalkmasına kadar İsrail rejiminin Kızıldeniz, Umman Denizi ve Pasifik Okyanusu'na yaptığı sevkiyatları engellemeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti Baş Müzakerecisi Muhammed Abdülselam şunları söyledi. Bu ülkenin ordusu bu savaş ve Gazze şeridinde ve sakinlerine yönelik saldırıları durana kadar İsrail'e doğru hareket eden İsrail gemilerini hedef almaya devam edecek. Dünya Katoliklerinin lideri bir kez daha Ukrayna ve Gazze şeridinde barış çağrısında bulundu. İrna'nın haberine göre Dünya Katoliklerinin lideri Papa Francis pazar günü Vatikan Kilisesi'nde başta Gazze şeridi ve Ukrayna olmak üzere dünyada kalıcı barış talebinde bulunurken dünyanın üst düzey siyasi yetkililerinden şiddete son vermek ve barışın sağlaması için müzakere yapmalarını istedi. Papa Francis bundan önce de uluslararası toplumdan Filistin halkına yardım sağlaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti. 7 Ekim 2023'ten ve bu kanlı savaşın başlangıcından bu yana Siyonist işgal rejiminin Gazze şeridine yönelik saldırılarının kurbanları 33.137 şehit ve 75.815 yaralıya ulaştı. Bir Amerikan yayın organının yaptığı bir yeni anket sonuçları Washington'un Gazze şeridindeki saldırıda soykırımcı Siyonist rejime koşulsuz destek vermesi nedeniyle Amerikan başkanının popülaritesinin büyük ölçüde düştüğünü gösteriyor. Amerikan yayını Newsweek tarafından yapılan yeni bir anketin sonuçlarına göre soykırımcı Siyonist rejimin Gazze şeridindeki Filistinlilere karşı yürüttüğü savaşın üzerinden 6 ay geçtikten sonra Amerikan halkının Siyonist rejime desteklerinden dolayı bu ülke başkanı Joe Biden'dan memnuniyetsizlikleri giderek artıyor. Bu anketin sonuçları Joe Biden'ın sahte Siyonist rejime verdiği destekten yalnızca ülke halkının 1/4'ünden azının memnun olduğunu gösteriyor. Amerikan Başkanı Siyonist işgalci rejimin 7 Ekim 2023'te Gazze şeridine yönelik saldırılarını hızlı ve kararlı bir şekilde destekledi ve işgalci Siyonist rejimin en büyük mali ve silah tedarikçisi olmaya devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, diplomatik ve konsolosluk ofisleri ile mekanlarının güvenliğinin sağlanması ve dokunulmazlığa saygı gösterilmesinin önemi ve gerekliliğini vurgu yaptı. Yine haber ajansının bildirdiğine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, dokunulmazlığa saygı gösterilmesinin diplomatik ve konsolosluk yerlerinin ve misyonlarının emniyet ve güvenliğinin garanti altına alınmasının önemini ve gerekliliğini vurgulayarak, Quito'daki Meksika Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyla ilgili yayınlanan haberleri endişe verici olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ev sahibi hükümetin diplomatik ve konsolosluk mekanlarının dokunulmazlığının ve güvenliğinin sağlanması ve koruması konusundaki kararlılığını hatırlatarak, Ekvador ve Meksika hükümetlerini aralarındaki görüş ayrılıklarını çözmek için diyaloğa davet etti. Ekvador polisinin Quito'daki Meksika Büyükelçiliği'ne düzenlediği baskının ardından Meksika, Ekvador'la diplomatik ilişkilerini askıya aldı. Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Sekreteri bu birliğin tarım yollarını İran İslam Cumhuriyeti, Hindistan ve Pakistan'a kadar genişletmesi gerektiğini belirtti. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Bağımsız Devletler Topluluğu 16. Uluslararası Ekonomik Forumu'nda konuşan Sergin Lebedev, üye ülkelerin tarım ve gıda ürünlerinin üretimini ve ihracatını artırmak için birçok fırsata sahip olduğuna dikkat çekti. Bu örgütün üyeleri bu ülkelerin birlik ülkelerine yanı sıra Güneydoğu Asya ülkelerinin ana et ürünleri tedarikçileri olabilirler. İranlı çocuk ressam 2023 yılında Meksika'da düzenlenen 27. Uluslararası Çocuk Resim Yarışması'nı kazandı. İran'ın batısındaki Kermanşah Çocuk ve Ergen Entelektüel Gelişim Merkezi Bir Nolu Kompleksi'nin 9 yaşındaki Roşna Zamorut İzzeti 2023 yılında Meksika'da düzenlenen 27. Uluslararası Çocuk Resim Yarışması'nın 14 ana kazanından biri olarak açıklandı. Ve son haberimiz. İran Milli Plaj Voleybolu takımı Serbest Asya Plaj Turu'nda Taylandlı rakibini yenerek birinci oldu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 20 Ferverdin 1403, Hicri Kamer 29 Ramazan 1445 ve Miladi 8 Nisan 2024 Pazartesi. ...31 yıl önce bugün Hicri Şems'i 20 Ferverdin 1372'de... ...Saddam rejiminin İran'a karşı dayattığı savaş döneminin önde gelen bölgesel filmleri yapımcısı... ...Seyyid Murtaza Avini, İran'ın güneyindeki Fekke savaş bölgelerinde... ...8 yıllık savaş dönemindeki gelişmelerinden yeni belgesel filmleri yaptığı sırada... ...yere döşenen mayının patlaması sonucunda şehit düştü. Avini'nin fetih hikayeleri olarak nitelenen belgesel filmleri İranlı gençlerin Saddam rejimine karşı 8 yıllık direnişiyle ilgili en önde gelen hikayeler sayılır. Avini'nin savaş anlatımında yeni bir tarz ortaya koyması ve filmlerinde yarattığı etkiyi seslendirerek yazdığı yazılar Avini'nin belgesel filmciliğini ayrı bir özellik kazandırdı. Sanat ve sinema alanında da önemli bir fikir ve eleştirmendi. Genç izleyici kitlesi oldukça fazla olan Avini de belgesel filmlerin yanı sıra yazılı edebiyat eserleri de toplanıp yayımlanıyor. İslam devriminin lideri Ayetullah Hamine'yi, Seyyid Murtaza Avini'nin sahibi olduğu kişilik, sinemacılık ruh özelliklerinden dolayı kendisinden Seyyid Şehitlerin ehli kalemi olarak adlandırdılar. Aynı zamanda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi, Şehit Avini'nin irfani ruh yapısı ve film yapımcısı ve şahsiyeti gibi özelliklerini dikkate alarak, ona Ehli Kalem Şehitler Seyidi lakabını verdi. O 17 yıl önce bugün Hicri Şemsiyirmi Ferverdin 1386'da İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer alandaki dikkate değer getirilerinin bildirilmesi ve ülkede nükleer yakıt sirkülasyonunun tamamlanması üzerine bugün İran takviminde Ulusal Nükleer Teknoloji Günü adlandırıldı. Bu adlandırma İranlı nükleer bilim adamlarının ileri düzeydeki uranyum zenginleştirme teknolojisi sirkülasyonunu elde etmekte elde ettikleri büyük başarılarından dolayı yapıldı. Bugün İran'da bu münasebetle her yıl çeşitli kutlama törenleri düzenleniyor ve bazı yeni nükleer getirileri göreceğe çıkarılıyor. ...44 yıl önce bugün 8 Nisan 1980'de Ayetullah Seyyid Muhammed Bagır Sadr ve Fazıl kız kardeşi Bentul Huda Devrik Saddam rejimince şehit düştü. Çocukken Kur'an-ı Kerim ve diğer dini ilimleri öğrenmeye başlayan Ayetullah Sadr gençliğinde içtihat makamına ulaştı ve o dönemde Irak'ın Kutsal Necef-i Eşref dini ilimler havzasında önde gelen alimlerden sayıldı. Öyle ki onun değerli görüşleri fıkıh usulü biliminde diğer İslam alimlerince büyük ilgiyle karşılandı. Bu yetenekli alim asil İslami Irak'taki eğitimli gençlere tanıtmakla doğru ve batılı okulların düşüncelerini çürüttü ve bunun sonucunda Irak'ta halk tarafından başlayan mücadele süreci had safhaya ulaştı. Ayetullah Sadr kısa bir sürede Irak'ta halkın siyasi ve düşünsel lideri oldu ve ardından Devrik Irak rejimi Ayetullah Sadr'ın yürüttüğü faaliyetlerinin tehlikeli boyuta ulaştığını ileri sürdü. Bunun ardından Saddam rejimi Ayetullah Sadr'ı ve kız kardeşini tutukladı. Ülkede Müslüman halk ve din alimlerinin yoğun itirazlarına rağmen Ayetullah Sadr ve kardeşi feci bir şekilde şehit edildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Temel Karamollaoğlu. BOP'u bozmak boynumuzun borcu.
Star.
Soykırımcı İsrail'e refah uyarısı. Felaket içinde felaket olur.
Ve Yeni Çağ.
Dev gıda zinciri iflas etti. Kimse tahmin etmiyordu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Ali Bayramoğlu, 6 Nisan tarihli Karar Gazetesi'nde seçimlerin arkasındaki esas dinamik başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Seçimlerle ilgili iki hususun altını çizmekte özellikle yarar var. CHP'nin Türkiye genelinde kuvvetli oy oranına ulaşmasının görünür nedeni, muhalif kesim içinde yaşanan siyasi hareketlenme oldu. Bu hareketlenme, muhalif seçmenin önemli bir kısmının kendi parti adayını bir kenara iterek CHP yöneldiğini, ona güvendiğini, siyaset ve değişim umudunu bu yolla ayakta tuttuğunu gösteriyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İkinci husus AK Parti seçmenin sandığa gitme eğilimindeki düşüştür. Çeşitli tepkisel nedenlerle veya yerel yönetim seçimleri rehavetiyle kimi AK Partililerin sandığa gitmemesinin iktidar partisinin gerilemesinde önemli bir rol oynadığı anlaşılıyor. Bu iki husus arasında elbet bir bağlantı var. CHP'nin %37'ye ulaşmasında gerideki önemli bir nedeni seçimlere katılmayan AK Parti seçmeni. Bu iki husus arada 31 Mart yerel seçimlerindeki kabarmanın sınırlarına da işaret ediyor. Sonuç olarak seçmenlerin bir siyasi kutuptan diğerine geçişi sınırlı olmuş. Esas hareketlilik kendi siyasi bloğunda parti tercihini değiştirmek veya oy vermeyerek tepki göstermek üzerinden yaşanmış. Bu verili kimlik birey ilişkisinin esnemesinin serbestli seçmen davranışıyla kimlik karelerinden gedikler açılmasının belli bir sınırı olduğunu ortaya çıkarıyor. Önümüzdeki ilk seçim 4 yıl sonra. Vakit çok, köprünün altından çok su akar. Konjonktür belirleyici dinamikler zamanla değişir. Bununla birlikte 31 Mart seçimlerinin işaret ettiği kimi uyarıcı hususları iyi okumak gerekiyor. Önce şu, genel seçim ile yerel seçim arasındaki fark önemlidir. Genel seçimler ülke yönetiminin ve geleceğini, kendimizi kime teslim ediyoruz sorusunu içerir. Bu soru çerçevesinde tüm kök duygular, aidiyetler, kimlikler, milliyetçilikler seçmen davranışında daha çok rol alır ve belirleyici olur. Buna karşın bir siyasi partinin has seçmenin varsa tepkisi ve yaptırımı riski az yerel seçimlerde daha kolay ifade edilir. Şu anda bir genel seçim olsa mevcut seçmen davranışının özellikle AK Parti seçmeni bakımından tekrarlayıp tekrarlamayacağı bir soru işaretidir. Ancak bunun aksi de mümkündür. Yeni toplumsal dalgalar, bunları kuşatacak etkili siyasi hamleler iki seçim arasındaki farkı azaltabilir. 1994 yerel seçimleri örneğinde olduğu gibi yerel seçim de köklü bir değişim işareti taşıyabilir. Suyun ne tarafa akacağı, AK Parti ve CHP'nin seçimden çıkaracağı sonuçlara verecekleri anlam ve izleyecekleri siyasetle yakından ilgili görünüyor. AK Parti'nin oy kaybı bir süredir tedrici olsa da bu siyasi parti küskün seçmenini tekrar kendisine çekme ihtimali bulunmaktadır. Ekonomik iyileşme, beceri ve beka dili, milliyetçi vurgular hala geçerli akçelerdir. CHP'nin bir süre Türkiye'nin birinci partisi olarak anılacak olması ve bunun yaratacağı psikolojik üstünlük de onun elindeki kozdur. Psikolojik üstünlük topluma güç, beceri ve yapabilirlik duygusu verir ve seçmen davranışında önemli bir rol oynar. CHP, serbest seçmen hareketini, muhalif seçmenin kendisine yönelmesini, kendi siyasi başarısı olarak görmez, yeni bir seçmen hareketi olarak kabul eder ve siyasi dil yaklaşımını buna uydurursa seçmen kitlesini büyütebilir. AK Parti ve CHP son seçimlerden sonra aynı çizgide eşit koşullarda yarışa başlayacaklar.
Kazım Güleç 106 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde "Kayyım düzeni Van'da çöktü" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Bilhassa tek adam rejimine geçildikten sonra yapılan seçimlerde il ilçe seçim kurullarının ve yüksek seçim kurulunun da rejimin müdahalelerini açık hale getirildiği noktasında yaygın bir endişe vardı. Özellikle AK Parti-MHP ikilisinin seçim kanununda yaptığı son değişikliklerle İl ve ilçe seçim kurullarının yapısında öngörülen düzenlemeler bu endişeyi daha da güçlendirdi. Ve bu kaygının yersiz olmadığını düşündüren çok sayıda örneğe de şahit olundu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
En yeni ve güncel örneği Van'daki belediye başkanlığı seçiminde %55'i aşan bir oyla sandıktan birinci çıkan DEM Parti adayının aldığı sonucun il seçim kurulu tarafından geçersiz sayılıp mazbatanın onun yarısından da az bir oyla seçimi ikinci sırada bitiren AKP'li adaya verilmesi. Daha önce de çok sayıda benzeri yaşanan ve seçimi anlamsız kılıp milli irade gaspından başka bir izahı olmayan bu tasarrufta Adalet Bakanlığı'nın dahli etkili oldu. DEM Parti adayı hakkında memnu hakları iade kararı veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, bakanlığın yaptığı son dakika itirazı üzerine evvelki kararını düzeltti. Ama ilk kararı sebebiyle HSK incelemesine hedef olmaktan kurtulamadı. Van İl Seçim Kurulu da mahkemenin son kararına istinaden seçimin galibine mazbatı vermedi. Böylece yıllardır aynı şekilde yaşına gelen skandallar zincirine bir yenisi daha eklenmiş oldu. YSK'nın her türlü incelemeyi yapıp adaylığına bir engel görmediği, bunun sonucunda seçime giren ve kazanan ama sonra bir bahane uydurup ve mazbatası verilmeyen veya görevden alınarak tutuklanıp cezaevine konulan isimlerin sayısı saymakla bitmezken, tek adam rejiminin iyice kalıcı hale getirdiği kayyım düzeni Van'da da aynı şeyi tevessül etti. Ama bu defa hem yerel seçimlerin tek adam rejimi ve iktidar aleyhine sonuçlanması hem de muhalefetin ve kamuoyunun hukuksuz ve antidemokratik Van emri vakisine gösterdiği güçlü tepki bu operasyonun tamamlanmasına izin vermedi. DEM Parti'nin YSK'ya yaptığı itiraz kabul edildi ve yanlıştan dönüldü. Gerçi başka birçok yerde de sonuçlara iktidarın yaptığı itirazların çoğu il ilçe seçim kurulları tarafından kabul edilirken muhalefetin itirazlarının reddedildiği yönünde şikayetler var. Ve bu durum başta ifade ettiğimiz endişenin halen de önemli ölçüde varit ve geçerli olduğunu gösteriyor. Ancak Van örneği en azından YSK'nın bir yüksek mahkeme olarak bağımsız karar alma vasfını her şeye rağmen korumakta olduğunun işareti gibi görünüyor.
Tahran Radyosu.
Zeki Ceyhan 6 Nisan tarihli Milli Gazete'de Erdoğan'ın payı yok mu başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Yerel seçimlerin kazananı Ana Muhalefet Partisi CHP oldu. Ana Muhalefet Partisi CHP'nin bu başarısındaki en büyük pay sahibi kim? Elbette iktidar partisi AK Parti. Peki AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın bu başarıda payı yok mu? Olmaz olur mu? Var tabii ki. İktidar partisi AK Parti tarafından izlenen politikalar ters tepince seçimlerin kazananı Ana Muhalefet Partisi CHP oldu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Uzun yıllar iktidar koltuklarında oturanlar bu seçimlerinde benzer bir şekilde sonuçlanacağını düşünmüş olmalılar. Bu yüzden nasıl olsa yine biz kazanacağız diye düşünüp ona göre bir politika izleyince ortaya böyle hiç ummadıkları bir sonuç çıktı. İktidar partisi AKP tarafından izlenen politika hem ana muhalefet partisi CHP'nin hem de Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının yıldızını parlattı. Özellikle izlenen politika İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işine çok yaradı. Bu konuda Ekrem İmamoğlu, iktidar partisi AKP ve Genel Başkanı Erdoğan'a teşekkür borçludur desek yeridir. Elbette kendi çalışmaları da seçimi kazanmasında etkili olmuştur ama AKP ve Genel Başkanı Erdoğan tarafından izlenen politikaların bu başarıdaki rolünü inkar etmek mümkün değil. İktidar partisi tüm bakanları ile birlikte İstanbul'a yüklenince seçmenlerin kafasında müthiş bir Ekrem İmamoğlu tipi canlandı. Adam tüm bakanlara karşı mücadele ediyor. Kanaati seçmen tercihinin oluşmasında hayli etkili oldu. Tabir caizse iktidar partisi AKP ve genel başkanlar Erdoğan kendi elleriyle rakiplerine başkanlık koltuğunu hediye etmişlerdir. Benzer bir hatanın başkent Ankara'da yapıldığına tanık olduk. Mevcut başkan Mansur Yavaş'ın karşısında yıpranmış bir isim rakip olarak çıkarılınca çok büyük bir farkla seçim kaybedilmiştir. Böylesi büyük hatalara imza atılmamış olsa AKP yine seçimleri kaybedebilirdi ama aradaki fark böyle büyük olmazdı. Yani seçim kaybediş bir hezimete dönüşmezdi. Şimdi ise herkesin dilinde yaşanan bu hezimet var.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Süre Türkçe servis yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Süre Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parstoday kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya Gelişmeleri adlı sohbetimizde tekrar huzurlarınızdayız.
Bugün de her zaman olduğu gibi geçtiğimiz hafta stratejik Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli olaylar ve gelişmelere değineceğiz.
Değerli dinleyiciler, sohbetimize geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin başlıklarıyla başlıyoruz.
Siyonist rejimin İran'ın Şam Büyükelçiliği konsolosluk binasına yaptığı saldırı,
ve Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrullah'ın Dünya Kudüs Günü konuşması,
geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan maçtaki önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Geçtiğimiz hafta 1 Nisan günü Suriye Devlet Medyası, Siyonist rejim İsrail'in düzenlediği hava saldırısında İran'ın Şam'daki büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne saldırı düzenlediğini duyurdu. Pazartesi günü Siyonist rejim savaş uçaklarının Şam'daki İran büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne saldırısı sonucu generaller Muhammed Rıza Zahedi ve Muhammed Hadi Hacrehimi dahil olmak üzere 7'si İranlı olmak üzere 13 kişi şehit olurken konsolosluk çalışanlarından birçoğu yaralandı. Suriye ordusu büyükelçilik binasına hedef alan saldırının Golan Tepeleri üzerinden yapıldığını duyurdu. Siyonist rejim savaş uçaklarının İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği konsolosluk bölümüne düzenlediği terör saldırısı, Benjamin Netanyahu'nun savaş çığırtkanı kabinesi için bölgesel ve uluslararası sonuçları olacaktır.
Siyonist rejimin bölgede güvensizlik ve kriz yaratan şirret dolu uzun bir geçmişi vardır. Ve Beyaz Saray başkanları ile Tel Aviv'in batılı destekçileri, Siyonistlerin insanlığa karşı suçlarının devamında her zaman etkili rol oynadılar. Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu ve sahte rejimin savaş kabinesi 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı operasyonunun başlaması ardından işgal topraklarında geniş krizlerin yaşandığı ve Gazze'de Filistinli mücadeleci gruplarla savaşın devamında aciz kaldıkları bir ortamda bölgede gerilim ve masraflı maceralar peşindeler. Irak ve Lübnan'daki direniş gruplarının yanı sıra Yemen ordusunun da işgal altındaki toprakların derinliklerine yönelik operasyonları ve füze saldırıları casus örgütlerinin zayıflığını ve Siyonist ordunun çaresizliğini açıkça ortaya koydu.
Siyonist rejimin İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yönelik terör saldırısı Tel Aviv açısından bölgesel ve uluslararası sonuçları olacak. Herhangi bir ülkenin büyükelçilikleri ve binaları o ülkenin toprağının bir parçası olarak kabul edilir. Bu yüzden bu yerlere yapılacak her türlü saldırı, karşı saldırı hakkını uluslararası hukuka göre meşru ve mümkün kılar. Siyonist rejimin terör saldırısının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin salı gününde toplanması, İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonistlerin cinayetlerinin uluslararası hukuk gereğince çeşitli boyutlarını Birleşmiş Milletler üyesi ülkeleri açıklamasının ilk adımıdır. Soykırım ve çocuk katliamı da dahil olmak üzere Gazze'deki Siyonist rejimin karnesi her zamankinden daha karanlıktır ve Tel Aviv'de işlenen günlük suçların yanı sıra Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlenen terör saldırısı da Birleşmiş Milletler Örgütü'nde ciddi bir soruşturmayı ve değerlendirmeyi hak etmektedir.
Ancak uluslararası kuruluşların geçmişi ve bu kuruluşlarda Amerika'nın etkisi göz önüne alındığında Washington'un bu süreçte engeller oluşturma ihtimali de oluşuyor. Ancak İran İslam Cumhuriyeti'nin diplomatik eylemleri ve bağımsız ülkelerin İran'la ittifakı bu davanın uluslararası mahkemelerde açılması, ele alınması ve faillerin cezalandırılması olasılığını hızlandıracaktır. Siyonist rejimin terör eyleminin ardından bölge ülkeleri olayı kınadı ve Tel Aviv'i gerilimin ana nedeni olarak gördü. Siyonist rejimin değişmez hedeflerinden biri bölgede huzursuzluk, güvensizlik ve gerginlik yaratmaktır. Bu arada İran'ın konumu ve İslam dünyasında kamuoyunun Siyonistlere yönelik nefreti göz önüne alındığında Netanyahu'nun savaş kabinesinin uğursuz hedeflerine ulaşamadığı görülüyor ve İran İslam Cumhuriyeti de bölgedeki gelişmelerde merkezi rolünü oynamaya devam ediyor. Amerika ve ırkçı rejim bölge ülkelerini krize sokmaya çalışıyor. Ama direniş ekseninin uyanıklığıyla bu Şom hedeflerine ulaşamayacaklar.
Korsan rejim İsrail'in İran'ın konsolosluk binasına saldırısına dünya çapından tepkiler geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya temsilcisi Vasily Nebenzia, Şam'daki İran Büyükelçiliğine yapılan saldırıya ilişkin Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Büyükelçilik binasının hedef alınmasını ve çalışanlarının ölümüne yol açan bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz. Diplomatik merkezlere yönelik saldırıyı hiçbir zaman tasvip etmedik ve kınıyoruz. Rusya temsilcisi sözlerine şunları da ekledi. 1963 Viyana Sözleşmesi'ne göre Büyükelçilik çalışanlarının diplomatik dokunulmazlığına saygı gösterilmesi gerekiyor.
Tahran Radyosu.
Şam'daki İran Büyükelçiliğine yönelik saldırıyla ilgili Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında konuşan Çin temsilcisi konuşmasında şunları kaydetti. İsrail'in eylemi 1968 Viyana Sözleşmesi'nin ağır bir ihlalidir. 20 yıl önce Yugoslavya'daki Çin Büyükelçiliği bir Amerika uçağı tarafından hedef alındı. Çok sayıda kişi öldü. Çinli diplomat ayrıca şunları kaydetti. Yaşanan olay nedeniyle İran halkının yaşadığı acıyı ve üzüntüyü derinden anlıyor ve onlara taziyelerimizi iletiyoruz. Diplomatik yerlere karşı bu tür pervasız eylemlere izin verilmemelidir.
Bu oturumda Slovenya, İsviçre, Cezayir temsilcileri de bu tür eylemlerin bölgede tansiyonu yükselteceğini, gerilim dozunu artıracağını, barış sürecine hiçbir katkı sağlamayacağını belirttiler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki üye ülke temsilcileri söz konusu acil toplantıda İsrail rejiminin Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yönelik saldırısını kınarken bu rejimin eylemleri ve bölgede daha fazla kaos oluşturma konusunda uyardılar.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı da geçtiğimiz salı gecesi bir bildiri yayınlayarak Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yönelik saldırıyı kınadı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ayrıca İran'ın Şam'daki diplomatik merkezine düzenlenen saldırının ardından daha büyük bir bölgesel çatışmanın başlamasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlenen saldırıyı kınarken saldırıyı kabul edilemez olarak nitelendirdi. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada şunları duyurdu. Bu tür eylemler diplomatik ve konsolosluk tesislerinin güvenliğini garanti altına alan uluslararası hukukun ilke ve normlarını ihlal etmektedir.
Salı gecesi Ermenistan'da Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluk binasına düzenlediği terör saldırısından duyduğu kaygıyı dile getirerek şehit ve yaralıların ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ilk sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları duyurdu. Diplomatik makamların dokunulmazlığı şarttır ve hiçbir bahaneyle sorgulanmamalıdır. Pakistan, Umman, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer birçok ülke yetkilileri korsan rejimin saldırısını şiddetle kınadılar. Kıymetli dinleyiciler, konuyla ilgili siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Bu saldırı Demokratlar, Siyonist İsrail rejimi başçılarının indiki bulundukları mövqeydən və bataqlıqdan çıxmaq üçün bir çabadır, bir yol arayışıdır. Onlar çalışırlar, Qazza bataqlığından bir nəhvlə qurtulsunlar, dün onun məqlubiyyətdən sonra başqa bir nəticəsi yoxdur. Və o çalışma bundan ibarətdir ki, Netanyahu bilir Qazzanın sonu, onun da sonu olacaq. Həm siyasi sonu, həm bəlkə özürlük sonu. Çünki onun əleyhinə çox böyük ittihamlar var və ən son ittiham da bu müharibə ittihamıdır ki, nəticəsiz qalıb və İsrail rejiminə çox böyük ziyanlar vurub. Müxtəlif sahələrdə. Odur ki, çalışır İsrail hər cür olmuş olsa müharibəni Qazzadan çıxarsın, bölgəyə yaysın və bölgədə ən böyük müharibə yaransın. Dün əsasən səhvinistlər və bu firqədə olan yahudilər dünyada olan insanların canına, malına, heç irzinə, namusuna heç cür hürmətləri yoxdur. Və nə qədər bu insanlar qırılsa onların vecinə deyir. Qədər çalışırlar ki, bu müharibəni böyütsünlər, Filistindən qırağa çıxarsınlar, xüsusən İran ilə Amerikanı qarşı-qarşıya qoysunlar. Bölgədə bəlkə bir böyük dünya müharibə, yəni necə deyirlər, beynəlxalq bir savaş tərtib etsinlər. Və onunla rahat yolu budur ki, hər halda İranın səbrin zorrasın və İran xalqının səbrin zorrasın və onları bir indiki olan təpkilərindən başqa bir fövqüladə bir təpkiyə vadar eləsin. Niyə? Bunun niyəsi çox önəmlidir. Hər halda bu İsrailin bu çabası, xüsusən Netanyahunun Amerikanın ayağın bu müharibəyə çəkməsi gizli bir məsələ deyil. Demək olar bütün siyasi bölgənin siyasi analistləri və alimləri bunu bilirlər. Vəli, niyə əl-an belə bir anormal bir şəraiti olub? Yəni, keçmişdə Lobnanda terrorə əl vurmuşdu və Suriyada da terrorə əl vurmuşdu. Qeyri-nizami, qeyri-hərbi, qeyri-əskəri yerlərə də, sivillərə də həmləsi olmuşdu. İranın onda Suriyədə və Lobnanda olan müstəşərlərində də bəzi həmlələr olmuşdu, əsasən Suriyədə. Və indi niyə hətta diplomatik məkanlara da saldırır və diplomatlara da saldırır? Halbuki bu baxımdan İsrail özü dünyada ən zəif mövqeydədir. Yəni, əgər bənə olsa belə hürmətlər götürürlər, bu qanunlar ayaq altına alınlar, yəni diplomatik məkanların hürməti sına, və diplomatlara da həmlə oluna, burada ən çox ziyan görən İsrail olar. Hər halda bugün yahudilərin, xüsusən bu geçim yahudilərin, sayınız yahudilərin əleyhinə olan nifrət dünyada təmsilmanlar içində deyir. Başqa millətlərin içində də bu nifrət var. Əgər bu hürmətlər sına, yəni diplomatlara həmlə rəva oluna, rəva görünə, bunu ki, İsrail başlayıb, dünyada yahudilər av halına dönərlər.
Sayın Rahmetullah Şerifi'ye görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada Amerika ve İsrail'in sahte rejimin İran İslam Cumhuriyeti'ne olan düşmanlığının temel sebebinin Tahran'ın mazlum Filistin halkına verdiği destek olduğunu belirtti. Seyyid Hasan Nasrullah, Beyrut'un güney kesimlerinde düzenlenen Dünya Kudüs Günü kutlamalarında Siyonist rejimin bölgedeki yenilgisine değinerek şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nin işgalcileri karşı direnişi desteklemeye devam etmesi İran'la düşmanlığın temel sebebidir. Nasrullah Aksa Tufanı operasyonunun bölgede tarihi bir dönüm noktası olduğu ve Siyonist rejimin bekasını tehdit ettiğini vurgulayarak şunları ekledi. 6 ay süren Gazze Savaşı ardından bu rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu hedeflerinin hiçbirine ulaşamadı.
Seyit Hasan Nasrullah, direniş ekseninin Siyonist rejimle mücadelede büyük bir zafer kazandığına dikkat çekerek, Benjamin Netanyahu ve koalisyonunun Gazze'deki savaşı durdurmaktan başka seçeneği olmadığına dikkat çekti. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'nin Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlenen saldırıyı bölgede önemli bir olay olarak değerlendirerek şunları söyledi. Herkesin kendini hazırlaması ve her türlü olasılığa hazırlıklı olması gerekiyor. Netanyahu'nun bu saldırıdaki aptallığı zaferin kapısını açacaktır.
Seyit Hasan Nasrullah bölgedeki tüm suçların arkasında Amerika'nın olduğuna işaretle Lübnan direnişi Siyonist rejimle savaşmaktan korkmuyor. Her türlü savaşa hazır ve Gazze zaferine kadar savaşı sürdüreceğiz açıklamasında bulundu. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri ayrıca şunları kaydetti. İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin Filistin ülküsüne kararlılıkla destek verme eylemi İran'ın hedef aldığı savaşların en önemli nedenlerinden biridir.
Hizbullah Genel Sekreteri Temmuz Savaşı'nın yani 33 günlük savaşın Büyük İsrail Projesi ile birlikte yeni Orta Doğu Projesi'ni de gömdüğünü vurguladı. Seyit Hasan Nasrullah, Aksa Tufan Operasyonu'nun İsrail rejimini uçurumun kenarına nihai çöküşün ve gerilemenin eşiğine getirdiğini, bunun işaretlerinin zaman geçtikçe ortaya çıkacağına dikkat çekti. Nasrullah, bu savaştan galip ve kararlı bir şekilde çıkmaları gerektiğini, düşmanı ve arkasındakileri yenilgiye uğratılması gerektiğini ve bu yönde ilerlemek gerektiğini de ifade etti.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.arab.ir üzerinden iletebilir. Arzu ettiğiniz takdirde yayınlarımızı da www.parstoday.ir adresinden ve Telegram kanalımız Tahran Radyosu'ndan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın. Hepinize selamlar. Cennet Göçmeni isimli podcast'imizin ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sahabelerinden Selman Farsi'nin hayatını ele alacağız. Evet, bu podcast'imizde sizlere Peygamber Efendimizin özel sahabelerinden biri olan Selman-ı Farsi'den bahsedeceğiz. Resulullah Efendimizin ashabı arasında yer alan, inişli çıkışlı bir hayatı olan ve onun yanında özel bir yere sahip olan bu İranlı adam, bütün İslam mezhepleri ve dinleri arasında ayrı ve kabul edilebilir bir yere sahiptir. Hatta dört erkandan biri sayılmaktadır. Derin ilim, tam iman, züht, hikmet ve akıllılığı, sade hayat, İslam için çabalama gibi özellikleri ve onu İslam'ın huzurunun kıyısına ulaştıran gelişmeler, Selman'ın hayatı ve kaderinin hikayesinin bilinmesini çekici kılıyor. İslam toplumlarında Selman-ı Farsi'nin adını duymayan neredeyse hiç kimse yoktur. Bu da onun Müslümanlar arasındaki özel konumu ve büyüklüğünü gösterir. Fakat Arap olmayan birinin öyle bir öneme ulaşmış olması dikkat çekicidir. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz de onun hakkında şöyle buyurmuşlardır. Cennet Selman'a, onun kendisinin cenneti olan isteğinden daha isteklidir. Allah'tan korkan ve hakkı arayan her insan ise bu şahsı tanıyarak iflaha kavuşabilir. Bu podcast'te bu büyük şahsiyetin hayatını sizlere anlatmaya çalışacağız. Umarız ki beğenirsiniz. Buzbe, ateş, tanrı ve insanların efendisi olan C kentinde doğdu ve orada büyüdü. Babası Bedahşan bölgenin büyüklerinden biriydi ve C kentinin dini lideriydi. Bu şehir o dönemde Zertüşlerin ana yerleşim yerlerinden biri olan İsfahan'ın eski bölgelerinden biridir. Ruzbeh'in babası Zertüşti bir rahipti. Her zamanki işi ateşi körüklemek ve onun sönmesini dini vecibi olarak önlemektir. Ruzbeh'in babası oğlunun kendi yerine geçmesi için elinden geleni yaptı. Ama oğul bu durumdan ve bu makamdan nefret ediyordu. Ruzbeh'in içinde isyan etme arzusu vardı. Ama babası onu daha ergenlik çağındayken ateş tapınağında bekçi olmaya zorlamıştı. Fakat gerçekte Ruzbeh bir mahkumdu ve ateş tapınağı da bir gardiyandı. Ruzbeh insanların ibadet ettiğini, eğilip büküldüğünü görünce kendi kendine şöyle dedi. Bu insanlar kendilerinin yaktıkları ateşe nasıl tapıyorlar? Ancak bir avuç su onun alevini söndürür ve bir avuç toprak onu söndürür. Rüzgar ile söner, külleri oraya buraya savrulur. Ruzbeh'in düşünceleri ve akıl dolu fikirleri onu bu dünyanın bir yaratıcısı olduğu, ateşi insanların kullanımı için yaradan bir yaratıcı olduğu gerçeğini yönlendirdi. Tanrısının zenginlerin fakirler üzerindeki hakimiyetini ve kullarının ateşi yükseltip ona taptığından memnun kalabileceğine inanmıyordu. Güç ve hikmetten yoksun bir tanrıyı kabul etmek istemiyordu. Saatlerce kendi düşüncelerine daldı ve büyük bir öfkeyle bağırdı. "Bu ibadet batıldır. Bu toplum da sapkın bir toplumdur." Sonra öfkesi dinince acıyla şöyle dedi kendi kendine. Beni asıl Tanrı'ya götürecek birini nerede bulabilirim? Yaradan'a, yeryüzünün yaratıcısına götüren biri var mı?
Thank you.
Özbeh'in İran'da bulunduğu dönemdeki sınıfsal yapı ve sistem, erkek çocukların sorumlu bir kişi olabilmeleri ve hayatın yükünü omuzlayabilmeleri için genellikle babalarının mesleğini ve işini öğrenmelerini gerektiriyordu. Ruzbeh'in yaşı, babasının akıllı oğluna işi ve sınıfıyla ilgili teknik ve meslekleri öğreteceği noktaya da ulaşmıştı. Ayrıca babanın çoklu sorumlulukları ve iş baskısı oğlunu yavaş yavaş işe dahil etmesine ve mesleğine dahil etmeye çalışmasına neden oldu. Bu planla Ruzbeh'in geleceği garanti altına alınacak, babasına göre rahatsız edici düşünceleri, entelektüel kaygıları ve bitmek bilmeyen soruları da sona erecekti. Bu amaçla babası bir gün çiftçilerin işleriyle ilgilenmesi, denetlemesi ve durumu düzenlemesi için onu çiftliğe gönderdi. Baba gerekli tüm talimatları verdi ve endişelendirmemesi için de ikazda bulunup ve eve zamanında dönmesini istedi. Çiftliğe giderken Ruzbeh hoş bir ses duydu. İçinde ibadet ruhunu harekete geçiren bir ses duyduğunu hissetti ve ona tatlı ve manevi bir duygu veren neşeli bir şarkı sesini dinlemeye başladı. Bir kiliseye ulaşana kadar istemsizce sesin kaynağına doğru ilerledi. Kilisenin içine girdiğinde daha önce hiç görmediği bir manzarayla karşılaştı. Kilisenin duvarındaki resimler koro halinde güzel sesle şarkı söyleyen, saygı ve selam işareti olarak yere diz çökmüş insanların düzenli sıralarına rastladı. Kimisi sonradan İncil olduğunu öğrendiği bir kitabı okuyordu. Kimisi dua ediyordu. Kimisi de şarkı söylüyordu. İsa'nın dini ritüeli Ruzbeh'in kalbinde bir inanç kıvılcımı parlattı ve ruhu üzerinde ani bir etki yarattı. Hristiyan ibadetine hayran kaldı. Törenin ardından Hristiyan rahibin yanına giderek yaptıkları işleri ve inançlarını sordu. Hristiyan oldukları ve ibadet ve dinlerini yaymakla meşgul oldukları cevabını aldı. Hristiyan adam ve rahip kibarca dinini ayrıntılı bir şekilde anlattı. Mesih'in sevgisinden, adaletinden, hakikatinden ve fedakarlığından bahsetti ve Ruzbeh'in coşkusunu uyandıran sözlerini aktardı. Ruzbeh, Hristiyan din adamına şöyle sordu: "Eğer Hristiyanlık hakkında daha fazla şey öğrenmek ve bilmek istersem nereye gitmeliyim?" Din adamı, Suriye ve Filistin bölgelerinin Hristiyanlığın merkezi olduğunu, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Beytüllahem'de doğduğunu, dinini o bölgede yaydığını, daha sonra da dünyanın diğer bölgelerine bu dinin yayıldığını söyledi. Din adamının sözleri ve Ruzbeh'in soruları uzun sürdü. Hava artık kararıyordu. Adamla vedalaştı ve babasının talimatlarını, kendisine verdiği görevleri hatırladı. Hızla eve doğru yola çıktı. Babası peşinden birkaç hizmetçi göndermişti. Ruzbeh eve döndüğünde babasının kaygılı ve endişeli olduğunu, öfke dolu bir ses tonuyla bağırdığını gördü. Babası, "Şimdiye kadar neredeydin?" Ruzbeh ise tam sakin bir şekilde, kiliselerinde dua eden bir grup Hristiyanla karşılaştım. Onlardan gördüklerim beni şaşırttı ve onların dinlerinin bizimkinden daha iyi olduğunu anladım, dedi. Kendisinden sonra daima oğlunu ateş tapınağının sorumlusu olmaya hazırlayan, bu nedenle de onu tüm Zertüşt ritüellerini yerine getirmeye zorlayan baba, başına balyoz vurmuş gibi hissetti. Bu cümle onun çok ağırına gitti. Şüphesiz Hristiyan dini bizim dinimizden daha hayırlıdır. Ruzbe hikayeyi babasına anlattı. Hristiyan tanrısından bahsetti. Baba öfkesine hakim olunca oğluna, Zertüşlüyü, ona ve babalarının dinine sadık kalmanın gereğini yumuşak ve endişeli bir ses tonuyla anlattı. Önce farklı yöntemlerle oğlunu ikna etmeye çalışsa da, ancak Ruzbe nezaket ve saygı içerisinde babasının gerekçelerini birer birer reddetti. Sonunda babasına şöyle dedi. Babacığım, siz ateşe tapmakta atalarınızı, ecdadınızı takip ediyorsunuz. Ama söyleyin de bilelim, kendi ellerimizle yaktığımız bu ateşin neyi var? Neyine tapıyorsunuz ki? Bu ateşin yaşamı ve ölümü bizim elimizde. Peki o nasıl bizim tanrımız olabilir? Baba Ruzbeh'in açıklamaları duyunca daha çok üzüldü ve endişesi de bir o kadar arttı. Çocuğunun evden çıkmasına izin verdiği için kendisini suçladı. Babanın Ruzbeh'e bakma şekli zorlaştı. Her şeyi daha da sıkılaştırdı. Bir nezaketsizlik işareti olarak onun bacaklarını zincirledi ve evden çıkmaması için gardiyanlara ve hizmetçilere ona göz kulak olmalarını emretti. Evde tutuklu kalmasını bile istedi. Ruzbeh'in Hristiyanlık, gördükleri ve duydukları hakkında daha fazla düşünmesi ve Zertüştlük ile onun dini uygulamaları ve kuralları hakkındaki inançları gözden geçirip tekrar babalarının dinine dönmesi için bir fırsat yaratmak istedi. Gerçek şu ki İran'da Sasani hakimiyeti dönemine denk gelen o dönemde Zertüşt dininin başka bir faydası kalmamıştı ve bu din, Ruzbeh gibi birinin manevi ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmişti. Onun tabiatından kaynaklanan Ruzbeh'in manevi ve entelektüel değişimleri onu tevhid meselesi üzerinde yoğunlaşmasına yol açtı. Fikri ve manevi arayışları ve yolculukları onu gerçek Tanrı'ya yaklaştırdı. Kendini çok yalnız ve tuhaf hissediyordu. Kimsenin onu anlamadığını, özünden aslından uzak olduğunu hissediyordu. Ancak bu durumdan kurtulma umudu ona ruh ve irade veriyordu. Her ne kadar Ruzbeh'in evde hapsedilmesi, babanın sevgisi ve onu korunmasından kaynaklansa da, gerçekte bu Ruzbeh'in arayış ruhunu daha da güçlendirdi. Şüphesiz babası, oğlunun hakikat sevgisi ruhunun dinmediğini çok iyi biliyordu.
Thank you.
Sasani döneminde özellikle de bu hanedanın yönetiminin son 10 yıllarında bağımsızlık ve bireysel özgürlükle uyumlu değildi. Bu dönemin sosyal sistemi soy ve kana dayalıydı. Ve sosyal hareketlilik bir sınıftan diğerine geçiş yasak ve zordu. Bireyden çok sınıfa önem veren bu egemen toplumsal sistemin birey karşıtı temeli, insanları aile içinde kısıtlı kalmaya ve yaşamaya teşvik ediyordu. Ve bir insanın bu ortamdan ayrılması, kaçması çok zor, hatta imkansızdı. Ruzbe işte böyle bir aile ve sosyal koşullar altında gerçeği keşfetmek için memleketini terk etmeye karar verdi. Aileden ayrılıp memleketini terk etmek Ruzbe için zor bir karardı ve hayatında çok önemli bir dönüm noktasıydı. Ruzbe aslında tam rahatlık ve bereket içinde büyümüştü. Ancak arayışa yatkın ruhu farklı bir ortam peşindeydi. Onun hak arama ruhu ve içindeki huzursuzluk onun hayata bakış açısını değiştirdi. Kendini tanıma ve gerçek Tanrı'yı bilme konusundaki motivasyonu o kadar güçlüydü ki babasının desteğiyle kendisini bekleyen müreffeh yaşamdan, mesleki ve sosyal statüden vazgeçti. Bu yola adım attığında kendisini bekleyen zorluklar ve dayanılmaz acılar hakkında saatlerce, günlerce düşünmüş, ailesinden uzakta olursa bile ne olacağı bilinmez akıbetini defalarca düşünmüştü. Ancak doğasının ve tabiatının çağrısı karşısında yaratılışın kökenini bilme yolunu engelleyen tüm engelleri ve zorlukları geride bırakmaya karar verdi. Tüm engellere rağmen göç etmeye karar verdi. Ruzbe babasının kendisine karşı olan davranışlarından rahatsız değildi ve babasının ona olan güçlü sevgisi nedeniyle bu kısıtlamaları hayata geçirdiğini biliyordu. Ancak zamaneye karşı duyduğu tatminsizliğin onu çıkmaza ve umutsuzluğa sürüklememesi gerektiğini, kaybettiği gerçeğini, mutluluğunu ve kurtuluşunu başka bir yerde, başka insanlar arasında araması gerektiğini anlamıştı. Bu nedenle baba evden çıkmasını her şekilde engellemesine rağmen iyi bir dostluk içinde olduğu evin eski hizmetçilerinden birinden Şam'a veya Hristiyan bölgelerine birisinin bir kafilenin gidileceğini bilmesi halinde kendisine haber vermesini istedi. Bir gece hizmetçi yanına geldi ve bu akşam bir kafilenin Şam'a gideceğini söyledi. Ruzbe ona çok teşekkür etti ve evden çıktığını kimsenin fark etmemesi gerektiğini söyledi. Bunun için hizmetçi kıyafetlerini giyip kafileye gitti. Ertesi gün Ruzbe'nin babası onun yokluğunu fark etti. Çok öfkelendi ve üzüldü. Adamları, gardiyanlar, insanlar her yerde onu aradılar. Ama ondan hiçbir iz bulamadılar. Şafak'ın ilk anlarda karanlıktan kurtulduğu gibi Ruzbeh de bağlarından kurtuldu. Ve şafak sökmeden önce gecenin karanlığında sessizce ve yavaş yavaş evden uzaklaştı. Geleceğini belirleyen kafileye ulaştı. Evet, Cennet Göçmeni isimli podcastimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslami Kalab rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslami Kalab rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi öğrencilerle gerçekleştirdiği Ramazan buluşmasında gerçeklere bakmak günümüz öğrencilerinin genç beyinlerini sorunları çözmeye daha yakın bir yöne yönlendirmelidir açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sahte İsrail rejiminin bölgede savaş çığırtkanlığı ve savaşı yayma politikası izlediğinin her zaman Amerika'nın tam desteğini aldığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen'deki barış görüşmeleri sürecine desteğine de vurgu yaptı. Filistin İstatistik Merkezi, Siyonist rejimin son 6 ayda Batı Şeria ve Gazze şeridindeki Filistin tıp merkezlerine 600 saldırı düzenlendiğini bildirdi. Soykırımcı İsrail rejiminin ordu radyosu, bu rejimin askerlerinin Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus bölgesinden çekildiğini duyurdu. Yemen ordusu, İngiliz ve İsrail gemisini hedef aldı. Papa Francis, Ukrayna ve Gazze şeridinde yeniden barış talebinde bulundu. Amerikan başkanının popülaritesinde Siyonist rejime desteğinden dolayı büyük düşüş yaşandı. İran'ın ihtilafları çözmek için Ekvador ve Meksika'yı görüşmeye davet ettiği belirtiliyor. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Kıymetli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Bu arada internetten www.parsle.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresinden yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarınızı faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaramız sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.